Ayrım 19.
Başı sıkışan köylüler, çünkü parçalanmış toprak topraksızlıktır. Her Anadolu kasabası son 20 yılda 2-3 misli büyümüştür. Her büyük şehri büyük bir gecekondu kuşağı sarmıştır. Yüz binlerce insan iş bulma kurumlarının kapılarını bekliyorlar. Türkiye'nin kapılarını bir açın bakalım, içeride kaç kişi kalacak? Azıcık gelişmekte olan büyük şehirler şimdilik gecekondudakileri aç komuyor. Büyük şehirler toprakları ölmüş, parçalanmış köylülere şimdilik bir sığınca olabiliyor. Onlara kırık dökük bir gecekondu, köydekinden daha iyi bir yaşama, küçücük, az paralı da olsa paralı bir iş verebiliyor. Şimdilik Almanya, onda 20'de birini de olsa başvuran işçiyi eli boş çevirmiyor, alıyor. Şimdilik Anadolu toprakları can çekişse de üstündekine bir lokmalık ekmek verebiliyor. Çok az zamanda şehirler köyünden kopup gelen işçiye ne iş ne de gecekondu verebilecek. Ne Almanya işçi alabilecek ne de köydeki parçalanmış toprak o şimdiki lokmacığı köylüye verebilecek. Çok az bir zamanda Türkiye büyük belalarla karşı karşıya kalacak. Türkiye insanları büyük açlıklarla karşı karşıya kalacaklar. Görünen köy kılavuz istemez. Yukarıda söylediklerim Türkiye'de gerçekleşip durur. Bir de soyup soğana çeviren, bu yanmış yıkılmış memleketin gelirlerini dışarıya, efendileri kapitalistlere sağan komprador burjuvası var. Bir de Türk topraklarının Amerikalılarca işgali. Bütün bunların hepsi komprador burjuva düzenine bağlı. Gecekonduları yıkmaya başladılar. Bu taşma yüzündendir. Artık şehirler yetmez oldu. Yıkılan bakalım neyin önüne geçebilirsiniz. Dalgalar halinde akın akın köylüler geliyorlar. Sarı karıncalar gibi talayacaklar şehirleri. Aç köylüler. Toprak verimi yitirdi. Bu düzende toprağı düzenlemenin hiçbir mümkünü yok. Palavra nutukları sıkın bakalım. Köylüye verilecek toprak yok deyin bakalım. Neyin önüne geçeceksiniz? Bu düzende şehirlere akın akın gelecekler. Almanya'ya gitmek için iş bulma kurumlarının kapılarını, sınır kapılarını dolduracaklar. Ölmüş toprak daha da ölecek. Bir lokma ekmek diye insanlar bağırışarak şişip ölecekler. Komprador burjuvası milli fabrika yapmayacak. Bindiği dalı kesmeyecek. Milli fabrika yaparak komprador burjuvasının milli sanayi kurması ekonominin doğanın kanunlarına aykırı olur. Onun varlığı milli sanayi olmamasına bağlıdır. Milli sanayi olmayınca da gecekondulardaki insanların işi halledilmez. Ağalık düzeni bu bozuk düzen durdukça toprak ölmekte devam edecek. Ormanlar yok olacak. Bu çağımızda doğanın kanunudur. Bu düzen insanlara aç koyma düzenidir. Sosyalizm bir fikir süsü değildir. Geri kalmış bir memlekette sosyalizm tek kurtuluş çaresidir. Geri kalmış bir memleketin kurtuluşu için toprağının, kültürünün, emeğinin, insanlığının kurtuluşu için başka hiçbir çare yoktur. Bir takım milliyetçiler canlarını dişlerine takmışlarsa, kellelerini koltuklarına almışlarsa, sosyalizmin gelişmesini bu kadar çabuk istiyorsa, bunun için çabalıyorlarsa, bir milletin ölümünün önüne geçmek için yapıyorlar bunu. Telaşları bir ölüm kalım savaşı içinde olduklarında dolayıdır. Ormanlar gidiyor, toprak ölüyor, nüfus artıyor, toprak bölünüyor. Topraklarından uğramış aç köylüler şehirlere, Almanya'ya akın akın. Şehirlerde sanayi yok, Almanya kapılarını kapıyor. Yağmurdan kaçanlar doluya tutuluyorlar. Sürdürün bakalım kompradorluk düzenini, sürdürebilirseniz. Israr edin bakalım memleketin topyekün ölümünde öldürebilirseniz. Kanlı iktidarın ortakları. Benim şu insanlardan sıtkım sıyrıldı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Umut kesilmez derler ama bu milletin sonu iyi değil. Türkiye yok olma uçurumunun tam başında. İnsanları çoğunlukla yozlaşmış gidiyor. Bir insanın ölümü, yozlaşması onun onursuzluğuyla başlar. Amerika Türkiye'yi işgal etmiş, 35 milyon metrekare toprağına binlerce asker, dev radarlar, üsler yerleştirmiş. Sözüm ona, Amerika bizim müttefikimizmiş. Sözüm ona Amerika bizi 3. Dünya Savaşı'nda Sovyetlere karşı koruyacakmış. Halbuki durum tam aksi. 3. bir Dünya Savaşı'nda Osman Bölükbaşı'nın da dediği gibi Türkiye büyük bir mezarlık olacaktır. Türkiye'de hiç canlı kalmayacak, 6 saat gibi bir sürede Türkiye topraklarında da tekmil canlılar öldürülecektir. Bundan başka Türkiye'de Amerikalıların davranışları utanç vericidir. Bayrak yırtmalardan tut da sokakta oynayan çocukları keyif için kurşunlamalara kadar. İğrenç rezaletler. Bir zamanlar Türk kızları Amerikalılar yüzünden şehir sokaklarına çıkamıyorlardı. Türk kıyı şehirleri Amerikan 6. filosunun şehvetlerini tatmin merkezleri haline gelmişlerdi. Bir millet için ne iğrenç değil mi, ne utanç verici bir hal değil mi? Sen denizlerde dolaş dolaş sonra gel Türk şehirlerini genel ev olarak kullan. Şimdi hiçbir Avrupa kıyı şehri Amerikalıları kabul etmiyor. Amerikalıların genel evi olmak zilletine düşmek istemiyor. Ama camilerinde 5 vakit selalar verilen Türk şehirleri ayıp, rezalet, utanç verici, yüz kızartıcı. Ve Müslüman geçinen gazeteciler de Amerikalıların yanında. Ve İstanbul şehri ve İzmir şehri. O İzmir şehri ki bundan 45 yıl önce düşmanı Türkler orada denize dökmüşlerdi. O İstanbul şehri ki 700 yıl Türk fatihlerine yataklık etmişlerdir. Ve şimdi bu güzelim şehirler Amerikalıların şehvet pazarları ve Türklerin bir kısmı ve Müslüman geçinenlerin epeysi Amerikalılarla birlik oluyorlar. Bu şehvet pazarlarında Amerikalılara yataklık edenler var. Türk milleti gibi bir millet bu hale nasıl düşer? Ve toptan bir millet köleliği nasıl karşı koymaz? Ben bunu anlayamıyorum. Karşı koymamak köleliğe razı olmaktır. Türk milleti gibi bir millet buna nasıl katlanır? Bir millet bütün iyi niyetlerini yitirse bile bu hale nasıl gelir? Bu işgal rezaletine, bu şehvet pazarı haline düşmeye karşı koyan bir avuç üniversite genci var. Eğer onlar da olmasalardı, ben size buraya doğruyu söylüyorum. Şimdi bu yazıyı yazmak gereğini duymaz, bu millet ölmüştür, kaderimiz buymuş der, kalbimi de kırar, başımı alır giderdim. Çok şükür ki Türkiye'de bu gençler var. Türkiye'yi hiç olmazsa azıcık ayakta tutuyorlar. Yüzümüzdeki bu karayı, bu utanç lekesini azıcık da olsa onlar hafifletiyorlar. Bu gençler ne yaptılar? Amerikalıların şehvet pazarı haline soktukları güzelim İstanbul şehrine, minarelerinde 5 vakit selalar verilen İstanbul şehrine, Amerikan askerleri misafir kılığında girince en masumane bir şekilde protestoda bulundular. En ağır hareketleri Amerikan işgal gücü erlerinin üzerine mürekkep serpmeleri oldu. Bütün dünyada son zamanlarda protesto mürekkepleri boşaltmak öğrenci geleneğidir. Hatta devlet başkanlarının, başbakanların üstüne bile öğrenciler mürekkep fışkırtırlar. Hatta De Gaulle gibi bir devlet başkanının üstüne bile mürekkep sıkılmıştır. Bunun için kimse öğrencileri dünyanın hiçbir memleketinde öldürmeye kalkamamıştır. Hele büyük şehirlerimizi Amerikan işgal gücü erleri için şehvet pazarı yapanları protesto ettiler diye hiçbir kimse, insan olan hiçbir kişi parmağını bile kıpırdatmamıştır. Ama gelin görün ki öğrencilerin bu en masumane hareketleri bizim polisimiz tarafından büyük tepkilerle karşılanıyor. Türk polisi, ya evet Türk polisi, Türk milletinin hem de çok yoksul Türk milletinin dişinden tırnağından arttırarak maaş verdiği Türk polisi. Şehvet pazarının bekçiliği yaptırılan Türk polisi bir gece şafağa karşı Türk üniversitesini basıyor. Üniversite yatakhanesini muharebe meydanına döndürüyor. Gençleri pencerelerden atıyor, öldürüyor. Gözlerini kör ediyor. Buna üniversite hocaları susuyor. Üstelik de üniversite senatosu bu kanrevan içindeki yavrularını suçlayarak istifa ediyor. Vay millet vay, vay insanoğlu vay, vay insanlık vay, vay insan haysiyeti vay. Sonra gerici, ilerici bütün Türk basını bu gençleri suçluyor. Vay umut vay. Dahası var. Uykularından toplanarak çırılçıplak mahkeme karşısına getirilen Türk gençleri, uykudan geldikleri besbelli çocukların, çocuklar kanrevan içinde, yargıç onları yiğitlerini nerede diye sormuyor. Yiğitlerin nerede olduğu belli. Polisler de sormuyor. Yoksa bu gençler bir yolunu bulup yiğitlerini yırtıp atmışlar mı? Polis dövüyor, polis öldürüyor, polis kör ediyor. Ve gençler demir parmaklıklar ardına gönderiliyor. Kurtla kuzu misali. Kurt kuzuyu yiyecek, eğer mülkün temeli olan adalet buysa bu mülkten hayır beklemeyin. Adaletin mülkün temeli olduğu sözü inşallah doğru değildir. Polisi, basını, üniversite öğretim üyeleri, iktidarı bir avuç Türk çocuğunu ateş çemberine almışlar, ver yansın ediyorlar. Suçları neymiş? Ey geleceğin Türk halkı, eğer var olacaksan sana sesleniyorum. Bu gençlerin en masumane bir şekilde İstanbul'un şehvet pazarı olmasını protestodan başka suçları yok. Başka hiçbir suçları yok. Efendiler, kendilerini kurtarmak için bir takım yalanlar uydururlarsa yalandır, inanma. Evet, bunlar Türk onurunu, Türk umudunu, Türklerin tek şahlanmış gücünü ateş çemberine almışlar. Kanlı iktidara ortaklık ediyorlar. İnsanız ey İsmet Üneni, ey Mehmet Ali Aybar, ey Osman Bölükbaşı, ey Bülent Ecevit, ey Nadir Nadi, ey Çetin Altan, ey İmran Öktem, ey Orhan Kemal, ey Sabahattin Eyüboğlu, ey Melih Cevdet, ey Fazıl Hüsnü Dağlarca, bizler ne duruyoruz? Bakın, hazır gençleri ateş çemberine almışlar, biz de vuralım, biz de vuralım gençlere. Vuralım, vuralım abalıya. Elimiz değmişken bir tekini bırakmayalım. Öldürelim, kıralım, yakalım. Gözlerini kör edelim, hepsini hapsedelim. Bu yapılanlar yetmez. Temerküz kamplarına gönderelim. Derilerini yüzelim. İnanın, böyle diyeceği geliyor. Bunların suçu büyük, çok çok çok büyük. Amerikan erlerinin üstüne mürekkep fışkırtmışlar. Olacak iş mi? O Amerikan erleri ki niçin gelmişler Türkiye'yi? Ey insan, ey utanç, ey insanlık! Şu dünyadan ne zaman çekilip gittin? Hiç mi namu nişanın kalmadı? Benim şu insanlardan sıtkım sıyrıldı. Bırakın çürüsünler. AP kurulduğundan bu yana bir yeşil ihtilalin hazırlığı ve gerçekleşmesi peşinde iktidarda olduğu halde anayasa düzenini ortadan kaldırmaya, muhaliflerini yok etmeye gücü yetmiyor. AP sandıktan çıkmayı diktayla aynı görüyor. Onun sandıktan çıkması bir komprador sınıfı diktası yaratmasına yetmiyor. İktidara geldiğinden bu yana bunun için AP bir yeşil ihtilal hazırlıyor. Ve yeşil ihtilalcileri yıllardır her gün kıyıma çağırıyor. Belki dünyanın hiçbir memleketinde yıllarca hiçbir halk kütlesi böylesine ihtilale ve kıyıma çağrılmamıştır. Bu halkı yeşil ihtilale çağıranlar için bu memlekette kanun yok, nizam yok, savcı yok, mahkeme yok, yok oğlu yok. Bu sıcağa kar mı dayanır derler ya, gerçekten Türk halkı yıllardır bu ihtilal feryatlarına dayanıyor. AP'nin ihtilali gerçekleştirme hazırlığı yalnız gazete sayfalarında kalmıyor, düpedüz yeşil bir ihtilal için örgütler de kuruyor. Komünizmle Mücadele Cemiyeti gibi iktidarın başkanı 200 bin kişiyi silahlandıracağını söylüyor. Şimdi de esnaf komiteleri kuruyor. Esnaf komiteleri kurma hazırlığı uzun bir süredir bu yana sürüp geliyordu. Uygun zamanı şimdi buldu da şimdi ortaya atıldı. Konya'da yeşil bayrağı çekip huruca kalkanlar bu esnaf komiteleriydi. Konya hurucu AP için çok başarılı bir ihtilal denemesiydi. Teknik üniversite baskını da bir deneme baskınıydı. Faili meçhul kalmış Vedat Demircioğlu cinayeti de tertipli, planlıydı. Bir üniversite basıldığı, üniversite öğrenciler katledildiği zaman karşı direnci ölçmek içindi. Şunu da buraya söylemeden geçmeyelim. Vedat Demircioğlu'nun katilleri ellerini kollarını sallaya sallaya Türk toplumu içinde dolaşıyorlar. O gece teknik üniversiteyi basan polisler belli. Çocuğu şehit edenler onlardan başkası olamaz. Bütün Türk milleti bunu böylece biliyor. Kaç polis sorguya çekildi, kaç polis içeride? Ha, içeride olanlar var. Gece uykularından coplarla uyandırılmış, öldürülen çocuğun arkadaşları. Çıplak bedenleriyle uykuları coplanmış, Türk gençleri tutuklandılar. Ama Vedat'ı şehit eden katil nerede? Savcı Bey, Hakim Bey, Cumhurbaşkanı Sayın Sunay, Sayın İnönü, Sayın Bölükbaşı, Sayın Cemal Tural, Sayın İmran Öktem, katil nerede? Yaşadığım sürece, elim kalem tuttuğu sürece, iktidarda muhalefette olsanız da sizin hepinize katilin nerede olduğunu soracağım. Ta ki katil bulana. Bir yazar olarak ödevimi yapacak, Türk milletinin alnına bu büyük kara lekeyi kondurmayacağım. Katil nerede? Yoksa AP yıllardır hazırladığı yeşil ihtilali gerçekleştirdi de kimsenin haberi mi yok? Bütün bu ihtilal hazırlığı, üniversite basmaları, polisin Türk milletinin gözleri önünde şehit ettiği Vedat Demircioğlu Konya Hurucu olayları ya %100 gerçekleşir ya da karşı ihtilali davet eder. Yeşil Sarık ayaklanmaları Sultan Mahmut'tan bu yana sürüp geliyor. Yeşil Sarık Türk milletinden Sultan Mahmut'tan bu yana dayak yiyor. Yeşil Sarık'a karşı çıkışı Türk milletinin milli bilincidir. Yeşil Sarık ya Türk milleti, Türk milleti Yeşil Sarık kıyamında millet olarak kalmayı tercih ediyor. Yeşil Sarık 1920'lerde sömürgeciliğin emrindeydi. Milli orduya sömürgeci, istilacı ordudan daha büyük zarar veriyordu. Sömürgeci Yunan ordusuyla birlikte Yeşil Sarık'a da denize döktü. Mustafa Kemal, Şeyh Said'i de denize döktü. Mustafa Kemal, hiç şüpheniz olmasın, şimdi Yeşil Sarık'ın arkasında müstemlekeci Amerika var. Kim olursa olsun Mustafa Kemal Yeşil Sarık'ı gene denize döker. Kim örgütlerse örgütlesin, Yeşil Sarık'ın Türkiye'de şansı olmadı. Türk milleti ölmeyi değil, millet olarak kalmayı tercih etti. Türkiye'yi kimse Suudi Arabistan yapamaz. Orduya karşı 200 bin kişilik milis gücü, 10 bin 20 bin kişilik toplu polis gücü, komünizmle mücadele cemiyeti, halkı günde 5 vakit ayaklanmaya çağıran camilerdeki vaazlar, camilerimiz artık ibadet edilen mahaller değil, birer siyaset kürsüsüdür. 5 vakit Müslümanlara ayaklanmaya çağıran siyaset kürsüsü. Bütün bunlar bir karşı ihtilali çağırır. Olağan olan budur. Süleyman Demirel'de 200 bin kişilik bir halk ordusu kurma gücü yoktur. Kursa bile onun 200 bin kişilik milisi Türk ordusunun karşısında kıpırdayamaz. 10 bin, 100 bin kişilik toplum polisi de çıkamaz Türk milletinin karşısına. Komünizmle mücadele cemiyetinden Türk halkı nefret ediyor. Camilerde siyaset nutuklarına yalnız tarikatçı dedikleri bir avuç yeşil sarıklı kapılıyor. Gerçek Müslümanlar var Türkiye'de ve bu Müslümanlar her zaman vatan aleyhine kışkırtmalardan, sömürgeci uşaklığından uzak kalmışlar. Yeşil sarığa ve sömürgeciliğe her zaman karşı çıkmışlardır. Gazetelere gelince her gün istedikleri kadar halkı kıyama çağırsınlar, avuçlarını yalarlar. Yüzeyden iktidarın bütün bu ayaklanma hareketleri, kışkırtmaları bir karşı hareketi gerektirse bir de gördük ki komprador burjuvasının bir halk ayaklanmasıyla iktidara geçme ihtimali hiç yoktur. Onun için bir karşı hareketin de gerekliliği yoktur. Menderes çürümeye doğru gidiyordu. Biraz daha iktidarda kalsaydı iyice çürür, iler tutar yeri kalmazdı. Yazık ki Türk ordusu bu korkunç adamın günahlarının bir kısmını yüklendi. Hiç olmazsa halk gözünde. Türkiye'de Süleyman Bey iktidarının Amerikan uydusu olduğunu bilmeyen kalmadı. Türkiye'nin bağımsızlığını iktidar eliyle yitirdiğini artık Türkiye öğreniyor. Sömürgeci Amerika'nın Türkiye'yi niçin işgal ettiğini artık her Türk öğrenmeye başladı. Kompradorluk politikasını artık her Türk biliyor. Her komprador bir sömürgecidir. Beşinci koldur. Bunu halk ağır ağır öğreniyor. Kompradorluk politikasının bir trova atı olduğunu çok kişi öğrendi. Kompradorluk, uyduluk, yalan dolan yapma, güçler yaratma politikası iflasa mahkumdur. Hem de tez günde. Bakın, ekonomik kriz Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı. Hem de bütün sertliğiyle. Türkiye gibi bir memlekette uyduluk, komparatörlük politikasının sonu yoktur. Türkiye bir daha ölüm kalım savaşındadır. Ya yaşamak ya ölüm. 100 yıldır biliyoruz ki Türk milletinin büyük bir yaşama gücü vardır. Bu sefer de ama Son olaraktan Türk milleti gene yenecektir. Amanın, halk karşısında çürümekte olan iktidarın günahlarını gene Türk milleti, Türk ilerici güçleri yüklenmesin. Bırakın çürüsünler, halk karşısında bir iyice çürüyünceye kadar. Göreceksiniz, göreceksiniz, çürümeleri o kadar uzun sürmeyecek. Onların çürümeleri tabiatın kanunudur. Bırakın çürüsünler. Gemilerin gölgesi. Ne güzel, biz 30 Ağustos'u bu yıl gemilerin gölgesinde kutladık. Bu 30 Ağustos sömürgeciye karşı kazandığımız savaşın, zaferin bayramıdır. Ya sömürgeciye karşı kazandığımız zaferin yıl dönümünde dostumuz, canımız, ciğerimiz Amerika'da geldi. Bizim bayramımıza katıldı. Dostumuz değil mi? Katılmaz mı? Bağımsızlık zaferinin yıl dönümünde bizim sevincimize katılamaz mı? Dost değil mi Amerika? Kocaman uçak gemisinin gölgesinde kutladık sömürgeciye karşı zafer bayramımızı. Muhkem kutladık. Güzel Yahşi kutladık. Vay mübarek ola, vay Yahşi ola, vay bayramımız bayram ola. Türkiye, Türkiye oldu olalı böyle güzel, böyle şerefli bir zafer bayramı kutlamadı. Bu şerefi bize dostumuz Amerika getirdi. Zahmet buyurdular. Vay başımızın üstünde yeri var. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Ve de welcome'lar getirdiler. Gözümüz üstünde yerleri var. Canımız üstünde, kanımız üstünde, topraklarımız üstünde yerleri var. Her bir yerimizde yerleri var. Amerikan dost, dost, dost kardeş Amerikan gemilerinin koyu gölgesinde bir zafer bayramı kutlamanın onuru. İşte bu onur bize yakışır. Şu Çekoslovakya'da hiç iş yok. Ruslar geldiler de yurtlarını işgal ediverdiler. Ah Çekler, vah Çekler. Ah Çekoslovakya'nın bağımsızlığı, vah Çekoslovakya'nın hürriyeti.